Kitabın adı 11. Yazıt. Yazan Wilbur Smith. 67. Ayrım. Gece olmadan önce baştaki gemiler aylar önce nehir yukarı gelirken geçtikleri ivintilere ulaşmıştı. Şimdi beyaz sular onları küçük çağlayanlara fırlatıyor, iki kıyı köpüklerin arasında gözden kayboluyordu. Küçük Jerry birliğinin bulunduğu kıyıya savrulunca garnizonun bomboş olduğunu gördüler ve askerlerin gelinin düşman filosu olduğunu anlar anlamaz ortadan kaybolduğunu anladılar. Barakalar bomboştu ama depolar silah ve malzeme doluydu. Bulabildikleri her şeyi iki mavnaya yükleyip doğuya doğru yola devam ettiler. Gemilere bindikten sadece 10 gün sonra Kitangule Nehri'nin ağzından muhteşem Nalubale Gölü'nün maviliklerine açılmış ve kuzeye dönerek kıyı kıyı Tamafupa tepelerine doğru ilerlemeye başlamışlardı. Bu sefer yolculukları sakin geçiyordu. Tayita, kendisi ve Fen için güvertenin bir köşesinde, kürekçilerin hemen ötesinde sakin bir yer ayarlamıştı. Bir de yelken gererek mahremiyetlerini sağladı. Günlerinin çoğunu orada el ele durarak geçirdiler. Göz göze otururken Tayita sürekli Fen'e Ten Mas dilinde bir şeyler fısıldıyordu. Zihninde toplanan yeni bilgileri ancak bu dille aktarabilirdi. Tayita konuşurken Fen'in zihninin ve astral ruhunun ne kadar derinlere uzandığını net bir şekilde anlıyordu. Kız ona neredeyse aldığı kadarını geri veriyor ve bu deneyim ikisini de güçlendirip zenginleştiriyordu. Ayrıca bu yoğun ve sürekli zihinsel aktivite onları yormuyor, aksine canlı tutuyordu. Her akşam Filo güneş batmadan önce demir atıyor ve büyük çoğunluk sadece demir nöbetçisini gemide bırakıp kıyıya iniyordu. Genellikle Tayita ile Fen de gün ışığının bu son saatlerini kıyıda ve ormanın kenarında gezinerek kökler, bitkiler ve yabani meyveler toplayarak değerlendirmekteydi. Akşam yemekleri ve gereken ilaçlar için yeterince malzeme toplayınca da kampın geri kalanından uzak bir yere kurdukları barınağa dönüyorlardı. Bazı akşamlar hazırladıkları yemeği paylaşmak üzere Meren ile Sidudu'yu davet ediyorlar ama çoğu zaman baş başa kalıp gecenin ilerleyen vakitlerine kadar çalışmaya devam ediyorlardı. Sonunda yataklarına uzanıp kareli postu üzerlerine çekince Tayita Fen'in kollarının arasına alıyordu. Kız da ona iyice sokulup hiç farkında olmadan elini aşağı uzatıyor ve şefkatle ama acemi bir şekilde onu tutuyordu. Uykuya dalmadan önceki son uyuşuk sözleri genellikle Tayita'nın kendisine değil, elinde tuttuğu parçasına söylenmiş oluyordu. "Merhaba benim tatlı adamcığım. Seninle oynamayı seviyorum. Ama artık yatıp uyumam lazım. Yoksa bütün gece bizi uyutmazsın." Tayita onu deli gibi istiyordu. Yeni bulduğu erkekliğiyle hasretini çekmekteydi. Fakat birçok bakımdan o da Fen kadar masum ve bilgisizdi. Tek cinsel deneyimi bulut bahçelerindeyken yaşadıklarıydı. Ve onlarda da bedenini bir aşk aracı olarak değil, silah olarak kullanmak zorunda kalmıştı. Orada yaşadıklarının şimdi hissettiği acı tatlı duyguyla uzaktan yakından ilgisi yoktu ve bu duygu her geçen gün biraz daha keskinleşmekteydi. Fen ona sokulup yatınca o da aşkını göstermek için yanıp tutuşuyordu. Ama her ne kadar kadınlığın çeşitli kapılarından geçmiş olsa da içgüdüleri Fen'in son eşiği aşmaya henüz hazır olmadığını söylüyordu. Kendi kendini önümüzde bir ya da belki de birçok ömür var diyerek yatıştırıyor ve kararlı bir şekilde uykuya dalıyordu. Kürekteki adamlar kayıp ülkelerinin aşkıyla küreklere asıldıkları için yolculuk hızlı geçiyordu. Aşina oldukları göl kıyıları geride kalıyordu ve sonunda Tamafupa karşıdan görünmeye başlamıştı. Herkes küpeştelere toplanmış, korku içinde bakıyordu. Burası kötülüklerle dolu bir yerdi ve en cesur olanlar dahi ürküyordu. Burnu dönüp de Nil'in ağzını tıkayan kızıl taşları görünce Fen Tayita'ya sokuldu ve onu rahatlatmak için elini tuttu. "Hala burada. efendisiyle birlikte devrilmiştir diye umuyordum. Tayita cevap vermedi. Onun yerine dümendeki Meren'e seslendi. Körfezin başına doğru gidelim. Beyaz kumsalda kamp kurdular. O gece herhangi bir kutlama olmadı. Herkes gergin ve kuşkuluydu. Yola devam etmek için ne Nil vardı ne de herkesi Mısır'a götürecek kadar at. Sabah olunca Tayita gemilerin kumsala çekilmesini ve sökülmesini emretti. Kimse böyle bir şey beklemiyordu ve Meren bile ona kuşkuyla bakıyordu. Fakat yine de emirlerini sorgulamaya kalkışan olmadı. Eşyalar ve teçhizat indirilince tespit pimleri yivlerinden çıkartıldı ve gövdeler parçalarına ayrıldı. Herkesi, her şeyi, tekneleri, yükleri, insanları, bacağı olmayan Şaman Kalıoğlu'nun yaşadığı burundaki yamaca taşıyın. Meren şaşkın bir şekilde. Ama orası nehirden yüksekte diye hatırlattı. Tayita esrarengiz bir ifadeyle ona bakınca ayağını yere sürtüp ne yapacağını bilemez bir halde durdu. Tayita sonunda büyük gölden de yüksekte dedi. Bu önemli mi büyücü? Olabilir. Hemen işe koyulalım. Her şeyi yukarı taşımak tam 6 gün sürdü. Nihayet gemilerin son parçaları da Kalıoğlu'nun köyünün kararmış harabeleriyle çevrili meydana yığıldığında Tayita dinlenmelerine izin verdi. Fenli ikisi kendi barınaklarını ileride yamaçta, Nil'in kurumuş yatağına ve ağzını tıkayan devasa kayaya bakan bir yerde yapmışlardı. Şafakta sazlardan örtülü tentenin altında oturup, gökyüzündeki bulutları yansıtan muazzam mavi gölü seyrettiler. Baraj ve üstündeki yamaçta kurulmuş olan küçük Eos tapınağı olduğu gibi karşılarındaydı. Üçüncü günün sabahı Tayita, "Fen artık hazırız," dedi. "Güçlerimizi topladık. Sadece Dolunay'ı beklememiz gerekiyor. Bugünden itibaren Dolunay'a 4 gün var. O zamandan önce cadıya karşı yapabileceğimiz son bir girişim daha var. Kararın her neyse ben hazırım büyücü." Eos etrafına asral bir barikat kurmuştu. Onun inindeyken seninle bu yüzden konuşamamıştık. Savunmasını son kez sınamak istiyorum. Tabii ki tehlikeli olacak. Ama ikimiz güçlerimizi birleştirip kalkanını delebilir ve gizli yerine göz atabiliriz. Yeniden göl kıyısına indiler. Giysilerini yıkayıp berrak suda banyo yaptılar. Bu törensel bir temizlikti. Kötülük pislikte yuvalanırdı. Çıplak bedenleri güneşin altında kururken Tayita, Fen'in saçını taradı ve ıslak buklelerini ördü. Fen de aynısını onu yeni sakalına yaptı. Dişlerini yeşil sürgünlerle ovup kampa götürmek üzere kokulu yapraklar topladılar. Barınaklarına ulaşınca Fen ateşin içindeki közleri üst üste yığdı ve Tayita topladıkları yaprakları serpiştirdi. Sonra el ele bağdaş kurup oturdular ve ferahlatıcı, uyarıcı dumanı kokladılar. İlk kez birlikte astral bir yolculuk yapmayı deneyeceklerdi ama her şey yolunda gitti. Ruhları birleşerek gölün üstünde yükseldi ve ormanların üstünden batıya doğru kaydı. Jarrı ülkesini yoğun bir bulutla kaplı buldular. Sadece Ay Dağları'nın zirveleri görünüyordu ve karlı zirveler yalın bir ışıkla parlamaktaydı. Bulut bahçelerinin gizli vadisi onların buzlu kucağında yuvalanıyordu. Tayita ve Fen cadının kalesine doğru süzüldüler. Ama alçaldıkça sanki foseptik çukurunda yüzüyorlarmış gibi hava bulanık ve ezici bir hal alıyordu. Yoğunluğu ve ağırlığı girişlerini engelliyordu. İkisi tek ruh halinde birleşmiş olarak bu yorucu ortamı aşmaya çalıştılar. Yoğun bir tinsel çabadan sonra cadının inindeki yeşil salona doğru inmeyi başardılar. Eos'un devasa kozası Tayita'nın son gördüğü yerde duruyordu. Ama koruyucu kabuğun oluşumu tamamlanmıştı. Yeşildi ve elmas gibi parlamaktaydı. Tayita amacına erişmişti. Fen'i, Eos'u sadece gölgeli tezahürler olarak değil, gerçek haliyle de görsün diye getirmişti. Artık zamanı gelince bütün güçlerini birleştirip onun üzerinde yoğunlaştırabileceklerdi. Bulut bahçelerinden geri çekilip dağları, ormanları ve gölü aşarak bedenlerine döndüler. Taita, Fen'in ellerini bırakmamıştı. Kız yeniden canlanınca iç gözüyle ona baktı. Aurası ocakta kızdırılmış metal gibi korku ve öfkeyle yanmaktaydı. O şey diyerek Taita'ya yapıştı. Ah Taita, düşünebileceğimden de korkunçtu. Sanki o kabuğun içinde evrenin tüm kötülükleri, tüm melanetleri toplanmıştı. Yüzü bembeyaz kesilmiş, teni soğumuştu. Taita, düşmanını gördün. Artık kendini güçlendirmelisin aşkım dedi. Bütün cesaretini ve gücünü toplaman gerekiyor. Kıza sımsıkı sarıldı. Yanımda olmana ihtiyacım var. Sen olmadan onu yenemem. Fen'in suratı kararlılıkla sertleşti. Seni hayal kırıklığına uğratmayacağım Taita. Bunu bir an bile düşünmedim zaten. Sonraki birkaç gün boyunca Taita bütün gizli sanatlarını Fen'in Eos'un görüntüsüyle sarsılan ruhani güçlerini desteklemekle harcadı. Yarın gece Dolunay olacak. Yani ay döngüsünün en uğurlu hali. Biz hazırız. Vakit de geldi. Fakat Taita o sabah şafak vakti Fen'in hıçkırıklarıyla uyandı. Kızın yüzünü okşarken kulağına. Uyan sevgilim. Sadece rüyaydı dedi. Ben burada yanındayım. Sarıl bana Taita. Kötü bir rüya gördüm. Eos büyüsüyle beni bulmuştu. Hançerini karnıma sapladı. Hançer aynı zamanda kızdırılmıştı. İnledi. Acısını hala hissedebiliyorum. Rüya değildi, gerçekti. Yaralandım ve çok acı çekiyorum. Taita'nın yüreği ağzına gelmişti. Karnına bir bakayım. Kızı yavaşça yatırıp örtüyü dizine kadar çekti ve elini düz beyaz karnına koydu. Kız, ağrı bir şey değil Taita diye fısıldadı. Kadının açtığı yara kanıyor. Kanıyor mu? Yara nerede? Burada. Fen bacaklarını açıp elini aşağı kaydırdı. Kan bacaklarımın arasındaki yaraktan akıyor. Daha önce olmadı bu. Yani bu yaşına kadar. Hiç olmadı dedi Fen. İlk kez başıma geliyor. Ah canım benim. Kızı kollarına aldı. Bu zannettiğin şey değil. Eos'tan gelmiyor. Bu doğruluk tanrılarından gelen bir armağan ve kutsama. İmbali niye anlatmamış bilmiyorum ama artık tam bir kadın oldun. Anlamıyorum Taita. Hala korku içindeydi. Bu senin ay dönemin. Kadınlığının gururlu sembolü. Taita yaşadıkları güçlüklerin, çektiği sıkıntıların onun doğal gelişimini geciktirdiğini tahmin ediyordu. Ama sancı niye var? Sancı kadının bir parçası. Kendisi acı içinde doğar ve günü gelince o da acı içinde doğurur. Bu hep böyle olmuştur. Peki niye şimdi oldu bu? Tam senin bana ihtiyacın varken. Fen, kadınlığı sevinçle karşılamalısın. Tanrılar seni donattı. Bir bakirenin ilk ay dönemi doğanın en güçlü tılsımıdır. Ne cadı ne de yalanın yandaşları bugün sana karşı duramaz. Yataktan kalktılar ve Taita ona keten bir bezi nasıl katlayıp arasına kurutulmuş bitkiler koyarak akıntının olduğu yere yerleştireceğini gösterdi. Tekrar yıkandılar ve göl suyundan biraz içtiler ama bir şey yemediler. Erkek aslanla dişisi aç karnına daha iyi avlanır dedi Taita. Barınaklarından çıkıp ana kampa doğru yürüdüler. Gergin bir sessizlik içindeki insanlar onların geçişini seyretti. Tavırlarında ve görünüşlerinde kaderlerini değiştirecek bir iş yapmak üzere olduklarını belli eden bir hal vardı. Sadece Meren yanlarına geldi. Yardımım gerekiyor mu büyücü? İyi kalpli Meren. Her zaman sadıksın ama bu kez senin gelemeyeceğin bir yere gidiyoruz. Meren, Taita'nın önünde diz çöktü. O zaman yalvarırım beni dualarınla kutsa. Taita elini onun başına koydu. Tanrılar her zaman seninle olsun. Sonra Fen ile ikisi kamptan ayrılıp yamaçtan göle doğru inmeye başladılar. Hava boğucu ve durgundu. Yeryüzü sessizliğe bürünmüştü. Hiçbir hayvanın sesi çıkmıyor, kuşlar uçmuyordu. Gökyüzü parlak, can acıtıcı bir mavilikteydi. Sadece gölün üzerinde minik bir bulut asılı kalmıştı. Tayita bakarken bulut şekil değiştirip kedi pençesine dönüştü. Cadı kozasının içindeyken bile onun için yarattığımız tehlikenin farkında ve üstümüze geliyor dedi Fen'e yavaşça. Fen ona iyice sokuldu ve sonunda yamacın başına ulaştılar. Durup bebek Nil'i doğduğu yerde boğan kızıl taşlara baktılar. Fen yüksek sesle, "Acaba bu büyüklükte bir şeyi yerinden oynatacak insan veya doğa gücü var mıdır?" diye sordu. "Buraya yalanın gücüyle yapıldı. Belki doğrunun gücüyle yıkılır." İkisi birden dönüp Eos tapınağına baktılar. Tayita, "Hazır mısın?" diye sorunca Fen başını salladı. "O zaman gidip tapınağında yüzleşelim Eos'la." "Oraya girersek ne olur büyücü?" "Bunu ben de bilmiyorum. En kötüsünü bekleyip ona göre hazırlanmalıyız." Tayita durup göle bir daha baktı. Yüzeyi düzgün ve cam gibiydi. Kedi pençesi şeklindeki bulut hala yükseklerde duruyordu. El ele tutuşarak damı kubbe şeklindeki tapınağa giden taş döşeli yolda ilerlediler. O anda hafif bir rüzgar çıktı. Yanaklarında rüzgarın ölü eli gibi soğuk parmaklarını hissettiler. Rüzgar gölün cilalı yüzeyini de kırıştırdıktan sonra başladığı gibi kesildi. Yukarı doğru yürümeye devam ettiler. Yarı yola gelmeden rüzgar bir daha esti. Hafifçe ıslık çalarak küçük bulutu ufukta dağıttı ve gölün yüzeyinde karanlık lekeler oluşturdu. Rüzgarın sesi giderek keskinleşti. Sonra bütün gücüyle onlara saldırdı. Uluyarak giysilerini parçaladı ve Tayita'nın sakalını dövdü. Birbirlerine sarılarak rüzgara karşı dayanmaya çalıştılar. Gölün yüzeyinde dalgalar oynaşıyordu. Kıyı boyunca dizili ağaçlar yerlere yatıyor, dalları çatırdıyordu. Binbir güçlükle tapınağın çift kanatlı kapısına kadar tırmandılar. Kanatlardan biri menteşelerinden sarkmış, diğeri ise küt küt çarpıyordu. Rüzgar aniden uluyarak İkisini de kaptığı gibi öyle bir kapattı ki duvarlardaki badanalar çatlayıp döküldü. Tayita elini boynuna götürüp altın zincirin ucundaki Losris tılsımını kavradı. Fen de Tayita tılsımına sarılmıştı. Sonra Tayita boştaki eliyle kesesine uzanıp Eos'un kalın saç buklesini çıkardı. Elinde sıkıca tuttu ve yer öyle bir sarsılmaya başladı ki kapalı kanatlardan biri yerinden fırlayıp önlerine düştü. Kapının üstünden atlayıp tapınağın yuvarlak, sütunlu girişine ulaştılar. İçerideki hava ağır ve kötülük doluydu. İçinde yürümeye çalışmak derin bir bataklığa gömülmek gibiydi. Tayita Fen'i kolundan tuttu ve geçitten geçirip tapınağın diğer tarafına götürdü. Nihayet çiçek biçimindeki kapıya gelmişlerdi. Kapının pervazlarına cilalı fil dişi, malakit ve kaplan gözü rengi taşlar döşenmişti. Timsah derisinden yapılmış kapı kapalıydı. Tayita tam ortasına Eos'un saçıyla vurdu. Kapı ağır ağır gıcırtıyla açıldı. İçerisinin görkeminde bir eksilme yoktu. Büyük beş uçlu yıldızda bulunan amblemler mermer ve yarı değerli taşlarla alev alev yanmaktaydı. Fakat gözleri ister istemez ortadaki fil dişi kalkmaya takılmıştı. Çatıdaki delikten vuran güneş ışığı ağır ağır ama kararlı bir şekilde yıldızın kalbine doğru ilerliyordu. Yakında öyle olacaktı. 67. ayrımın sonu, sayfa 566, devamı 68. ayrımda.